Değerli dinleyenler, Yaratılış Gerçeği programımızın ikinci kısmında tekrar Sayın Tahsin Arıkan'la beraber kader konusunu anlatmaya devam ediyoruz. Buyurun Tahsin Bey.
Evet, şimdi bu kader konusuyla ilgili olarak zaman kavramının gerçekten anlaşılmasının çok önemli bir nokta olduğundan bahsetmiştik. Ben isterseniz bu bölümümüzde zamanın tarifini yapmak istiyorum ve zamanın kaderin anlaşılmasında neden önemli olduğunu açıklamak istiyorum. Şimdi materyalistlerin zaman konusundaki bir diğer iddiaları da zamanın evrensel olarak sabit ve değişmez bir kavram olduğudur. Şimdi bu iddianın da geçersizliği yine bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıktı. Bu yüzyıl içerisinde zamanın göreceliği ve zamansızlık gibi kavramların bilimsel olarak ispatlanması, materyalistlerin değişmez ve sabit olarak değerlendirdikleri zaman kavramının tamamen yanlış olduğunu ortaya koydu. Şimdi Einstein'ın bugün hiçbir kuşku götürmeyen görecelik kuramı var. Bu görecelik kuramına göre zamanın sabit ve değişmez bir kavram olmadığı, aksine fiziksel şartlara göre değişen relatif yani izafi göreceli bir kavram olduğu ispatlandı. Şimdi isterseniz zamanın göreceliği konusuna geçmeden önce zaman kavramının neyi ifade ettiğini, zamandan ne kastedildiğini ele alalım. Zaman duyu organlarımız tarafından ard arda gelen bir takım olaylar neticesinde hissedilen tarifi güç bir tür algıdır. Zamanın akışını etrafımızda gözlemlediğimiz hareket değişikliklerini birbirine kıyaslayarak anlarız. Bir örnek vermek gerekirse güneş işte doğar, batar, ertesi gün tekrar doğar. Biz buna bir gün geçti deriz. Bu olay 30 ya da 31 kez tekrarlandığında da buna bir ay geçti deriz. Ama sorulduğunda bu bir ayla ilgili fazla bir detay hatırlamadığımızı, geçen zamanın sanki sadece bir an gibi çok kısa bir süre olarak geçtiğini kimi zaman kendimiz de fark ederiz. Yine de gözlemlediğimiz tüm bu hareketlilik ve sebep-sonuç ilişkileri bize zamanın geçtiğine dair bir takım ipuçları verir. Yalnız gündüz geceyi, gece de gündüzü takip etmese ve elimizde de zamanın geçtiğini gösteren bir saatimiz olmasa, yani bir referansımız olmasa bununla ilgili, zamanın ne kadar olduğunu, bir günün ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini ya da bir ayın ne kadar bir süre olduğunu, bir haftanın ne kadar bir süre olduğunu tahmin etmemiz mümkün olmayacaktı.
Yani zaman mevcut durumun değişmesinden bizim aldığımız bir algı.
Tabii algıdır. Bir takım sabit referanslara göre bizim hissettiğimiz bir algı. Şimdi bu açıdan böyle referanslar olmadan bizim zamanın ne hızlı aktığı konusunda kesin bir yargıya varmamız mümkün değil. Zamanı ölçmek için kullandığımız kavramlar da çok değişken. Örneğin bir saat dediğimiz süre, eğer sıkıcı bir bekleme içindeysek o anda saatler kadar uzun gelebilir. Ya da aynı bir saat çok eğlenceli ve bitmesini istemediğimiz bir durumda 3-5 dakika gibi kısa bir süre içinde geçmiş gibi algılarız o bir saati. Yani aslında zaman algısı bizim için içinde bulunduğumuz duruma göre sizin dediğiniz gibi farklı hızlarda akan bir kavramdır. İşte bizim algılarımızla hissettiğimiz zamanın bu göreceli yapısı aslında fiziksel olarak da ispatlanmış bir gerçektir. Yani biz bunu hislerimizle anlıyoruz. Yani bir saat dediğimiz bir şeyin duruma göre değişen bir kavram olduğunu, işte bir ayın duruma göre değişen o ay yaşadığımız olaylara göre bizim hislerimizle algılarımıza uzayıp kısalabilen bir kavram olduğunu anlıyoruz. Fakat bu fiziksel olarak da ispatlanmış bir gerçek, zamanın bu göreceli yapısı.
Peki Einstein'ın görecelilik kuramı tam da bu mudur? Buna mı işaret eder?
Tabii zaten yüzyılın en büyük bilim adamı olarak kabul edilen Albert Einstein görecelik teorisiyle zamanın da göreceli bir kavram olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Şimdi bu teoriye göre zaman materyalistlerin iddia ettiği gibi mutlak ve değişmez bir kavram değildir. Her cismin hızına ve konumuna göre zaman hızlı ya da yavaş geçebilmektedir. Şimdi bu gerçeğe göre bir sistem hızlandıkça o sistem üzerinde zaman yavaşlar. Işık hızına yakın bir hızla hareket eden bir aracın içinde zaman daha da ağır akar. Yani teorik olarak zaten ışık hızında zaman durur. Fakat biz bunu ulaşamadığımız için zaman bunu algılamamız mümkün değil. Şimdi her türlü organik, biyolojik ve anatomik yapılar daha ağır işlemeye başlar. Ve atom düzeyindeki dahi tüm hareketler yavaşlar. İşte zamanın hıza göre olan bu değişimini uzayda hareket eden bir araçtaki gözlemci yani bir astronot anlayamaz. Çünkü onun zaten bütün hücre fonksiyonları, dolanım, solunum sistemleri dünyadaki bir insana göre daha ağır işlemektedir. Dolayısıyla dünyada bildiğimiz 3 saatlik bir zaman geçtiğinde ışık hızına yakın seyahat eden bir uzay kapsülü içindeki bir adam için sadece 3 dakika geçmiş olur. Bu teoriyi açıklamak için kullanılan bir diğer örnek de ikiz örneğidir. Bu örnekte aynı yaşlardaki ikizlerden biri dünyada kalırken diğeri de ışık hızına yakın bir hızla uzay yolculuğuna çıkar. Geri döndüğünde ise ikiz kardeşini kendisinden çok daha yaşlı bulur. Bunun nedeni işte uzayda seyahat eden kardeş için zamanın daha yavaş akmasıdır. Rakamlarla ifade etmek gerekirse eğer ikizlerden uzayda yolculuk yapanın roketi ışık hızının %99'una erişirse yaklaşık dünyada 30 yıl geçerken hesaplamalara göre uzayda yalnızca 2.9 yıl geçer. Şimdi bu ikizler örneğini bir baba oğul için düşünelim. Uzay yolculuğuna çıkan baba 27 yaşında, dünyadaki oğlu ise 3 yaşında olduğunu farz edelim. 30 dünya yılı sonra baba dünyaya döndüğünde kendisi 30 yaşında olacağı halde oğlu 33 yaşında olacak. Yani oğlu babasından daha yaşlanmış olacak. Ama elbette bu roketin ışık hızına yakın bir hızla hareket etmesine bağlı bir olay. Yani biz bunu pratik olarak elde edemeyeceğimiz için sadece teorik bir açıklamasıdır bu olayın. Yani bu teoriye göre hızı arttıkça zaman kısalmakta, sıkışmakta, ağırlaşmakta, daha yavaş işleyerek adeta durma noktasına yaklaşmaktadır. Einstein de tüm bunları denklemlerle, formüllerle hesaplayıp ortaya koymuştur.
Şimdi bir de herhalde şurada şu konu da önemli. Yani her iki farklı konumda olanlara göre de olaylar da farklı yakar.
Tabii muhakkak.
Yani mesela babaya göre, genç kalan babaya göre olaylar, her şey aynı olayları görüyor olsalar aynı ortamda, evet, fakat hızları değişik olsa, evet, babaya göre hadiseler çok daha değişiktir. Onun gördüğü çok daha farklı yönleri, evet, vardır hadisenin. Çok zaman sonrasını görüyordur. Evet. Oğul da farklı görüyordur.
Evet. Tabii Einstein zaten bir cismi zaten sadece hızı değil konumunun da zamanı etkilediğini ispatlamıştır. Buna göre büyük cisimlere yaklaştıkça kütle çekimi nedeniyle zaman da yavaşlar. Örneğin Güneş yüzeyine çok yakın bulunan bir astronotun saati dünyadaki saatlere göre daha yavaş işler. Çünkü Güneş dünyaya kıyasla daha büyük kütlede bir gök cismidir. Onun çekim gücüyle zaman daha da yavaşlamış olur. Yani bütün bunlardan bizim anladığımız zaman mutlak bir kavram değildir. İşte hıza göre, konuma göre, çeşitli fiziksel etkenlere göre uzayıp kısalan relatif, göreceli bir kavramdır. Yani buradan biz zamanın gerçekten sonsuzdan gelip sonsuza giden bir kavram olmadığını,
mutlak bir kavram,
maddeyle beraber yaratılmış, göreceli, değişken, bir fiziksel algı, şartlara algı göre oldu, değişen bir algı olduğunu, evet, net bir şekilde anlıyoruz.
Bu verdiğiniz örnekler bu kabul edilen kanuna göre gerçek olan örnekler. Yani gerçekten böyle bir şey yaşansa,
bu tabii, tabii, anlattığınız şeyler, pratik olarak uygulasak.
Ya bir faraziye anlatmıyoruz yani burada.
Yok, hayır, yani bunlar tamamen ispatlanmış ve, evet, uygulandığında da birebir o teoriyle paralel olarak gelişecek örnekler. Şimdi bu cismin hızına ve konumuna göre zamanın hızlanıp yavaşladığından bahsettik. Zaman belli şartlarda tamamen de durabilmektedir. Yani, hı hı, bu durumda zamansızlık, hatta sonsuzluk gibi kavramlarla karşılaşırız. Bu fiziksel gerçek bunlar. Yani bir takım metafizikten de bahsetmiyorum. Yani bu normal 20. yüzyılın teorik fiziğiyle ispatlanmış, hı hı, bir takım olaylar. Şimdi bunu astrofizikçi William Kaufman kara deliklerin olay ufkunda zamanın tümüyle duracağını ve bu durumun sonsuza kadar süreceğini şu şekilde belirtir. Şöyle diyor Kaufman: Kara deliği çevreleyen olay ufkunda zaman tümüyle durur. Eğer bir arkadaşınızı kara deliğe doğru giderken izleyebilseydiniz, saatin gittikçe yavaşladığını görecektiniz. Olay ufkunu geçtiği anda da zaman sonsuza değin duracağından arkadaşınızın saati de duracaktır. Şimdi görüldüğü gibi insan beyni zamansızlığı kavrayamamasına rağmen zamansızlık kavramı fizik formüllerine girmiş bilimsel bir gerçek. Yani Einstein'ın görecelik teorisi hıza ve konuma göre uzayda farklı zaman dilimleri olduğunu ortaya koymuştur. Kara deliklerse zamanın durduğu, hatta zamansızlık ve sonsuzluk boyutunun meydana geldiği fiziksel olaylar olarak karşımızda durmaktadır. Tüm bunlar Kur'an'da bahsedilen zamanın göreceli olduğunun da bu yüzyılda ortaya çıkan bilimsel açıklamalarıdır. Ayrıca mutlak bir zaman kavramının olmayışı da kader konusunu kavramamız açısından son derece önemlidir. Şimdi Kur'an'da bu zamanın izafiliğinin 1400 yıl önceden açıklandığını söyledik. Gerçekten de birçok ayet zamanın mutlak olmadığını, göreceli olduğunu vurgular. Bunlardan örnek vermek gerekirse bir ayette şöyle denmektedir. Haç suresi 47. ayet. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Bir başka ayette de şöyle denir. Melekler ve ruh ona süresi 50.000 yıl olan bir günde çıkabilmektedirler. Bu da Meariç suresi 4. ayet. Son olarak Secde suresi 5. ayeti okumak istiyorum. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Şimdi ayetlerde gördüğümüz gibi insanların 1000 yıl ya da 50.000 yıl gibi saydıkları sürelerin Allah katında bir gün gibi sayılabildiği ve insanların yaşadıkları süreyi de farklı algıladıkları haber verilir. Bu da zamanın izafiyetinin çok açık bir ifadesidir. Ve Kur'an-ı Kerim de bize bunu 14 yüzyıl öncesinden haber vermektedir ki bu çok büyük bir mucizedir. Yani daha dünyanın öküzün boynuzları üstünde durduğu ya da gökyüzünün dünyanın iki ucundaki dağlara gerildi olarak durduğu sanılan böyle bir ilkel bilim anlayışı olan yüzyılda zamanın göreceliğinin ilahi kitapta bildirilmesi gerçekten Kur'an'ın çok büyük mucizelerinden biridir. Şimdi başka ayetlerde de insanların zaman algılarının farklı olduğu, insanların gerçekte çok kısa olan süreleri çok uzunmuş gibi algılayabildikleri pek çok ayette anlatılır. Örneğin insanların ahiretteki sorguları sırasında geçen şu biraz sonra vereceğim konuşmalar da bunun bir örneği. Ayette bu konuşmalar şöyle aktarılır. Dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz. Müminun suresi 112-114. Bir başka ayette de Naziat suresi 46. ayette de Allah şöyle demektedir. Onu gördükleri gün sanki bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler. Yani insanın dünyada yaşadığı 60-70 yıllık ortalama ömrü o anda ahirette onu adeta bir akşam vakti ya da bir kuşluk vakti yaşamış da oraya gelmiş gibi bir algı olarak yanında kalacaktır. Kur'an'da bir başka ayette de dünya hayatının sanıldığının aksine çok kısa olduğu, hatta bir an kadar kısa olduğu şu şekilde ifade edilmektedir. Ahkaf suresi 35. ayette, artık sen sabret, Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi. Onlar için de acele etme, onlar tehdit edildikleri şeyi gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamışlardır. Naziat suresi 46. ayette de şöyle denir, az önce de okumuştuk, onu gördükleri gün sanki bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler. Şimdi bütün bu ayetlerden açıkça bizim yaşadığımız zaman kavramının farklı boyutlarda farklı algılandığı çok net biçimde anlaşılmaktadır. Buna göre bizim için çok uzun bir zaman dilimi olarak algılanan bir süre Allah katında bir an gibidir. Başka bir ifadeyle ömrümüz boyunca yaşadıklarımızın ve yaşayacaklarımızın tümü Allah tarafından o bir sıfır anda, daha doğrusu zamansızlık boyutunda bilinmektedir.
Peki Tahsin Bey, şimdi şu ana kadarki konuşmalarımızda bir tekrar yapmak gerekirse. Tabii. Siz önemli iki konu üzerine durdunuz. Birincisi materyalizmin iddia ettiği zaman sonsuzdan gelir ve sonsuza gider düşüncesinin yanlış olduğunu ve evet, bunun da açıkça bilimsel olarak Big Bang teorisiyle geçersiz olduğunu ve zamanın yaratılmış bir algı olduğunu anlattınız. Evet. İkinci kısmında da dediniz ki zaman yaratılmış olduğu gibi durum ve şartlara göre değişkenlik gösterir. Yani zaman algısı da mutlak evet, değildir. Yine materyalist felsefenin iddiasına göre sabit olan, mutlak olan, hiçbir zaman için değişmeyecek iddiasıyla evet, söyledikleri zaman, halbuki öyle değil. Her hıza göre, konuma göre evet, değişebildiğini, bir algı olduğunu çok net hem de ayetleriyle de vurguladınız. Şimdi biz evet, nereye geldik? Kaderin anlaşılması konusunda bu iki büyük gerçek bizi neye yönlendiriyor?
Şimdi tabii dedik ki Allah bizim bağlı olduğumuz zaman kavramına bağlı değil. Yani zaman sadece bizim için geçerli, yani yaratılmışlar için geçerli olan bir kavram. Allah zaten zamana bağımlı olmadığı için zamanın her yönünü, her anını bilir evreni ve tüm canlıları yarattığı gibi zamanı da yaratmıştır. Şimdi bunu bir şöyle bir örnekle benzetmek mümkün. Bir film seyrederken biz o filmin sonunu bilemeyiz. Fakat o filmin senaryosunu yazan kişi bizim henüz görmediğimiz sonucu gayet iyi bilir. Yani tabii Allah bütün benzetmelerin, teşbihlerin ötesindedir. Fakat biz konunun mantığını açıklama açısından böyle bir örnek verebiliriz. Yani bir nevi bütün filmin, bütün karelerinin gözümüzün önünde serili olması gibi o filmin başını da sonunu da görebiliriz. Ama sinemada o filmi seyreden insan o anda seyrettiği anı ancak izler ve daha sonra olacak, filmde gerçekleşecek olaylar onun için henüz bilinmemektedir. Ama film şeridi önünde serili olan bir insan filmin bütün anlarını o anda bilir ve hepsine hakimdir. Modern bilimin ortaya koyduğu bu işte görecelik teorisiyle de burada açıkladığımız, görecelik teorisinin de ispatladığı bu zamansızlık gerçeği çoğu insanın anlamakta güçlük çektiği kader konusunda bir anlamda anahtarıdır. Yani sizin az önceki sorunuzun da cevabı olacak. Dediğimiz gibi zamanın göreceli oluşu kader gerçeğinin kavranmasını sağlayacak çok önemli bir kavramdır. Bu görecelik o kadar değişkendir ki bizim için milyarlarca yıl süren bir zaman dilimi bir başka boyutta sadece tek bir saniye bile sürebilir. Hatta evrenin başından sonuna kadar geçen büyük zaman dilimi bir başka boyutta bir saniye bile değil ancak bir an sürüyor olabilir. Bizler dört boyutlu bir evrende sınırlandırılmış zamana mekana tabi olan yaratıklarız. Fakat Allah bu tür sınırlandırmalardan münezzeh. Yani bizim bir cetvelin başını, ortasını, sonunu ve aralarındaki tüm birimleri bir bütün olarak tek bir anda kolayca görmemiz gibi. Allah da aynı şekilde bizim bağlı olduğumuz zamanı başından sonuna kadar, hatta sonsuzluğa kadar tek bir an olarak zamansızlıkta bilir. İşte bu görecelik teorisinin ortaya koyduğu zamansızlık, zamanın değişken olduğu da bu kader gerçeğine gerçekten çok önemli bir ışık tutmaktadır. Çünkü zamanın mutlak olmayışı, bu şekilde yani değişken oluşu, göreceli oluşu onun yaratılmış olmasının da bir delilidir. Ve fiziksel olarak zamansızlık kavramının da bir gerçek olduğunu bu teori bize ortaya koymakta, ispatlamaktadır. Evet, sonuç olarak çok önemli bir konuya daha değinip konuşmamı bitirmek istiyorum. Bu da kaderin yanlış anlaşılması, yani kader hakkında bir takım yapılan yanlış yorumlar hakkında. Zaman zaman halk arasında bir insanın kötü bir durumdan iyi bir duruma çıkan, örneğin bir insanın kaderini değiştirdiği, kaderini yendiği gibi son derece mantıksız, cahilce çeşitli yorumlar yapıldığını rastlarız. Şimdi her şeyden önce bütün her şeyle kaderin bir parçası olan insan o kaderden bağımsız bir şekilde davranamaz. Yani kaderin dışına çıkamaz ki kaderini değiştirebilsin. Yani buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin bir video kasetteki filmde yer alan oyuncunun kasetten dışarı sıyrılıp maddi bir boyut kazanarak videonun başına oturması ve kendi bulunduğu kasette silmeler, eklemeler, işte bir takım değişiklikler yapmasına benzer. Tabii bu kendi içinde çelişkili ve mantıksız bir durumdur. Yine aynı şekilde bir insan günlerce komada kalabilir. Yeniden yaşama dönmesi imkansız da gözükebilir. Fakat aynı insanın beklenenin aksine tekrar eski sağlığına kavuşması onun kaderini yendiğini ya da doktorların onun kaderini değiştirdiği anlamına gelmez. Yalnızca o kişinin kaderinde kendisi için belirlenmiş süreyi doldurmadığını gösterir. Bu da aynı kaderin bir parçasından başka bir şey değildir. Her şey gibi Allah katında yazılıp tespit edilmiştir. Şimdi ayette de zaten bu konuyla ilgili şöyle denir. Ali İmran suresi 145. ayette Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Yani hiçbir insan, hiçbir varlık kendisi için tespit edilmiş kaderin dışında davranamaz, ona müdahale edemez, onun üzerinde bir değişiklik yapamaz.
Evet. Tahsin Bey, bu yaptığınız açıklamalardan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Sayın Tahsin Arıkan'ın yaptığı açıklamalardan sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Kader, zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekana tabi olmayan Allah'ın geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutuna tespit etmesi ve yaratmasıdır.
Evet.
Yaşanmış ve yaşanacak bütün olaylar zinciri an an, nokta nokta Allah katında planlanmış ve yaratılmıştır. Biz de bu bilgiye sahip insanlar olarak Allah'ın yaratmasındaki bu güzellikleri seyrederiz ve her olayda Allah'ın kontrolünde olduğunun farkında oluruz. Değerli dinleyenler, bir Yaratılış Gerçeği programında yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.